Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videoda yanımda çok sevdiğim bir dostum Koray Brandt var. Kendisini profesyonel drone pilotu olarak tanıtabilirim ama bildiğiniz gibi çok ünlü bir moda fotoğrafçısı, aynı zamanda bir yönetmen, reklam filmleri ve çeşitli klipleri yönetiyorsun. Ve tabii ki bir YouTuber, çok güzel bir kanalı var. Ben takip etmenizi öneriyorum, severek takip ediyorum. Abi çok başarılı gidiyorsun YouTube işi. Abi, beklediğimden daha hızlı gidiyorsun yani şu
an. Ama bir şey söyleyeyim mi? YouTube işi normal hayattan daha zor.
Evet, zor gerçekten.
Yani üretme süreçleri çok zor. Bir de bu dönemde sokağa çıkamıyoruz bilmem ne, işte evdesin, içerik üretmek gerçekten daha zor oluyor.
Evet, bu videoda arkadaşlar drone yarıştıracağız. Herkes drone'u kadar konuşacak ve ben en son teknoloji Mavic Air 2 ile bu videoyu şenlendireceğim. Mavic Air 2 aslına bakarsanız profesyonel dronculardan çok benim gibi drone işini öğrenip iyi bir şeyler çekmek istiyorum diyenlere hitap eden bir drone diyebilir miyiz buna?
Diyemeyiz.
Daha mı ne profesyonel?
Ya bence şöyle, ya dönüp dolaşıp bana soranlara da ben hep şunu söylerim. Abi sen bu drone ile nereye ne çekiyorsun'a geliyor. Şimdi ben mesela Phantom 2 GoPro ile Sarar reklam filmi çektim.
Ya fark.
Yani o yüzden de böyle işte şey, bir çılgınlık var ya, işte 8K, 6K, o bu falan. Ben kendi kanalımda da hep ondan bahsedeceğim. Yani burada şeye düşmemek gerekiyor. Sen nereye ne içerik üretiyorsun? Aslında fikrin iyi olduktan sonra, ya bu inanılmaz bir kamera. Yani kamera diyorum. Gerçekten inanılmaz bir drone ve üzerinde inanılmaz bir kamerası var. Ben bununla reklam filmi çekerim.
Gerçekten de şimdi zaten görüntülerle sizleri şenlendireceğiz bu videoyu. Kamerası konusunda özel olarak çalışılmış. Çok yüksek çözünürlükte, 48 megapiksellik 1/2 inçlik bir kameraya sahip. F2.8 lensle desteklenen. Dilersen bunları anlatırız. Bir kutudan çıkartalım önce.
Aç bakalım kutuyu.
Kutuyu açacağız, evet. Süper teknik bir kutu açılışıyla karşınızda olacağız.
Ama bir şey söyleyeyim mi? Bunların kutu açılışı güzel. Çünkü içinden ne çıkıyor? Harika bir çanta
çıkıyor. Yani... Bu arada gerçekten şey ihtiyacını tamamen kaldırmışlar. Ya ben bir drone aldım. Ne taşıma, nasıl taşıyacağım bunu işini kaldırmış. Çok kaliteli bir çantası var ya.
DJI zaten bütün ürünleriyle Mavic'den beri çok güzel şey veriyor, çanta veriyor.
Çok önemli. Biz Vision 10'un zorluğunu yaşadık. Kutusunda taşıyorduk.
Inspire'da bavul veriyordu. Ve o Inspire'ları böyle plaja iniyorsun.
Oo, havalı.
Ama şey gibisin, Rus kaçakçı gibisin. Plaja böyle bavulla iniyordun. Şimdi tabii bu drone'ların küçülmesiyle birlikte çok da güzel çanta yapıyor. Yani çantayı mesela alıp hanıma verebiliyorsun.
Değil mi? Gerçekten öyle. Çok güzel. Kalite. Malzeme kalitesi vesaire tok duruyor. İlk olarak Mavic Air 2'yi çıkartıyorum ben. Bu drone boyut olarak, burada yanlış ayağını yanlış yere çekiyorum bu arada, o kadar amatörlük. Şöyle açıp.
Ya fark etmiyor.
Boyutunu
aslında
büyütebiliyoruz ve uçar yine de çok büyük değil. Evet. Yine de çok büyük değil.
Hiç büyük değil. Bak evet, şöyle gösterelim. Bu şey.
Bunun abisi aslında değil mi?
Bu evet, Mavic 2 Pro. Çok çok şık ya. Yani kalitesi bir kere zaten dikkat ettiysen birebir aynı şekli.
Şekli ve sensör yapısı gerçekten birebir aynı. Hem arkada birçok artık sensörle donatılmış durumda. Ön tarafa baktığımızda kameranın hemen üstünde sensörleri görüyoruz.
Altta
alt
bak.
Kısım zaten birçok sensörle donatılmış.
Sanırım
yine
bunun gibi aynı bak. İki sensör bunda evet var. İki tane önde var, iki de arkada
aslında
var.
Aslında biraz F1 arabası gibi profesyonel büyük modellerdeki, hatta bunun yanlarına koymamış evet, mesela.
Evet.
F1 arabası gibi büyük modellerdeki başarılı olan teknolojiler belli bir yerden sonra küçük modelle daha uygun fiyatla piyasaya sunuluyor. Bu drone'da çünkü birçok otomatik modu var. Ama tabii ki sadece drone değil paketten çıkan. Bu elimizdeki paket Flymore paketi. Ve Flymore paketinde kullanıcılara ekstra batarya, ekstra pervane gibi şeyler de sunuluyor. Bu şarj adaptörü.
Daha ucuza geliyor. Bunları ayrı ayrı almaktansa.
Bir kere de bu paketi satın almak değil mi? İki tane ekstra bataryamız var. Her bir batarya 34 dakikalık uçuş süresi sunuyor bu tarafta. Aynı zamanda bir de bu bataryaları aynı anda şarj edeceğimiz
hava.
Bir tane batarya şarj hub'ı mı diyelim bunu?
Aa, ne güzel yapmış.
Şu hub'ı küçücük koymuşlar. Küçücük. Şu adaptörü bağlayıp ucundan.
Bunu şuna bağlıyorsun.
Evet. Adaptör içinde kablosunu yine bu tarafta vermişler. Bu arada söyleyeyim. Ben bu hub'ı tabii ki pilleri şarj ederken kullandım ve şeyi gördüm. Bilmiyordum. Pilleri aynı anda şarj etmiyor bu hub. Pilleri sırayla şarj ediyor. Biri dolduktan sonra diğerine geçiyor. Ve yaklaşık olarak 3 pili 3 saatlik bir süreç zarfında şarj etmiş oluyor. Bu ne anlama geliyor? Aynı anda hepsini şarj etmeye başlasa ve 3 saatte hepsi full olsa bu sizin için bir dezavantaj. Çünkü 3 saat beklemek zorunda kalacaksınız. Her saat başı 34 dakikalık bir uçuş kazanıyorsun aslında. Evet. Sürekli şarj edersen.
Ve?
Çok kaliteli bir kumandası var. Hani ekstra hiçbir şey satın almadan telefonu takıp kullanabileceğimiz bir kumanda.
Bunu da şöyle, şeyi çok güzel çözmüşler. Eski kumandada, şimdi ben burada...
Senin extender'ın takılı tabii biraz.
Modifiye ama şöyle göstereyim. Bu klasik bütün şeylerde, bugüne kadarki DJI kumandalarda kullandığı bir format var. Biraz değil, bayağı bir büyümüş durumda.
Evet.
Bu telefonu biz bu alta takıyorduk ve hep bir problemdi bunu alta takmak. Şimdi üste takıyorsun.
Şeyleri de alt tarafa gizlenmiş durumda kolları da.
Bunda da alta gizliyordu kolları.
Genel olarak üst tarafta kalan bir yapıyla, altta kalan değil de üst tarafta kalan bir yapıyla var. Bu sefer ekstra ekran konumlandırılmamış mesela bu profesyonel kumandayla karşılaştırdığımız.
Çok da gerekli bir şey değil. Ama şeyde de, Air 1'de de ekran yoktu. Mavic Pro'larda hep ekran var. Ama bilmiyorum ya, hiçbir zaman da bakmadım ben o ekranı.
Gerekmedi diyorsun
tabii
yani.
Çünkü telefonda zaten kocaman ekran var, orada her şeyi görüyorsun.
Yedekleriyle beraber pervanelerimiz var.
12.
12 tane pervanemiz var. Kır kır devam et yani.
Evet. Ki öyle çok da kolay kırmıyorsun bu pervanelere.
Evet, yedekli güzel olmuş. Gerçekten bunları ekstra almaktan çok daha uygun fiyata geliyor bu paket.
Hem öyle hem de şöyle bir durum var. DJI bunu bilinçli mi yapıyor bilmiyorum ama normal sen tekli paketi alıyorsun. En azından geçmişte öyleydi. Şu an için bilmiyorum. Kimseyi boş yere suçlamayayım. İkinci pil almak için beklemen gerekiyor.
Ha, piyasada yok çünkü.
Piyasada yok.
Evet,
piyasada
doğru.
Bulamıyorsun. O yüzden mecburen gidiyorduk. O zaman combo, işte fly combo muydu neydi? O paketten alıyorsun ki ekstra pilin olsun. Yoksa tek tek pil alamıyorsun.
Şimdi drone teknik özelliklerinden hızlıca bir bahsetmek istiyorum ben. Çünkü bu drone'da sonuç olarak objeleri takip etmek Focus Track isminde yeni teknolojilerden yararlanılıyor ve Focus Track 3.0 olarak isimlendiriliyor bu. APAS ismi verilen etrafındaki tüm sensörlerden alınan veriler neticesinde bunlar değerlendiriliyor ve obje takibi yapabiliyor.
Evet, takip modu başladı. Şu anda drone beni çekiyor ve takip ediyor. Ghost Recon Breakpoint oynadınız mı bilmiyorum ama aynı oradaki gibi. Gördüğünüz gibi drone'dan kaçış yok. Şimdi drone'a karşı koşalım. Abi bu gerçekten spor yaparken kendini çekmek isteyenler için muhteşem bir şey.
Aynı zamanda bir objenin etrafında dönebiliyor. Objenin aynı zamanda kameranın sürekli objede olması için bir track modu daha var. Sen uçururken kamerayı sürekli objeye döndürüyor.
Ve onun etrafında dönüyorsun.
Bir drone pilotu olarak sana şeyi sormak istiyorum abi. Otomatik modda özellikle obje etrafında dönme işinin normalde zorlayıcı bir şey olduğu söylenir. Hep objeye sabit olarak bakarak.
Ya pilotaj olarak da çok zor bir şey. Yani hem sağ kumanda veriyorsun, hem de dönerken bir yandan da yolla rol şeyi aynı anda vermen gerekiyor ki çok zor bir şey aslında.
Objeye sürekli sabit baksın. Artık otomatik olarak bunu yapabiliyorsunuz. Fakat drone'un otomatik modlarını çalıştırdığınızda şöyle bir şey var. Bunun altını çizmek lazım. Bu drone 4K 60fps, 120 Mbps'de kayıt yapabiliyor. Yani oldukça yüksek çözünürlükte, netlikte kayıtlar almanız mümkün. Fakat gel gör ki otomatik modları aktif ederseniz eğer 4K 30fps'de maksimum kayıt çözünürlüğü ve hız olarak bir sınırlama geliyor.
Muhtemelen çünkü orada işlemci çok fazla kullanıyor. Çünkü tabiri caizse image analyze yapıyor. Nedir yani?
Resim analizi, resim makine analizi. Görme diyelim.
Evet, yani sen orada seçiyorsun, bu noktayı takip et diyorsun. Aslında imaj bazlı orada bir işlem yapıyor ve diyor ki ben işte şu objeyi ekranın ortasında tutacağım diye işlemciye yükleniyor. Aynı zamanda da işte demek ki 60 FPS'de yetmiyor.
Yetmiyor olacak. Evet, resim işlem gücü. Aynı zamanda HDR videolarda çekebiliyorsunuz ama HDR video çekerken de yine 4K 30fps ile sınırlı. 8K timelapse yapabiliyorsunuz çünkü 1/2 inçlik f2.8 lensle desteklenen Sony'nin IMX586 sensörü 48 megapiksellik bir sensör. 48 megapiksel fakat Burada bir olay var. Yani aslında 12 megapiksel çok yüksek netlikte ve ışık hassasiyeti fotoğraflar çekmek için geliştirilmiş bir sensör bu. Quad Bayer diziliminde 4 piksel bir tane rengi oluşturuyor. Ve biz eğer 8K fotoğraf çekeceksek 48 megapikseli kullanıyor. Ama normal düşük ışık fotoğrafları çekeceksek ya da yüksek hassasiyette noise'un düşük olduğu fotoğraflar çekeceksek bu sefer 12 megapiksele düşüyor. Nasıl düşüyor? 4 pikseli birleştirip 1 piksel verisi elde ediyor. Bu da yüksek ışık hassasiyeti anlamına gelmekte. Bunu da zaten test edip göreceğiz seninle.
Evet.
Bu drone için peki genel şeyin ne şu anda? Test etmeden öngörülerini alabilir misin? Seni en çok heyecanlandıran şimdi, ya da bir drone. Sen bütün DJI drone'ları da kullandın gerçi.
Hepsini kullandım. Yani evet. Arkadaşlar bilmezler. S800'ler, S1000'ler yani büyük bizim bu Sony'leri, Canon'ları bağlayabildiğimiz drone'lar da kullandım. Inspire 1 kullandım, 2 kullandım. Phantom 2 ile başladım. 2, 3, 4 hatta...
Evet. Kaldı ki kendi yaptığın drone'da bile değil mi?
Evet.
NASA, DJI teknolojisi var.
DJI'nin NASA sensörlü, sensörlü diyorum, otopilotlu uçuş kontrol ünitesini kullanarak.
Bu bir çerde var.
Bu dünya rekortmeni. Hala da kıramadılar. Ben bununla 25.4 kilometre gidip 25.4 kilometre geldim. Bayağı bunun piliyle miliyle her şeyle neyse reklamı yapmayayım.
Bunun pili tamamen senin tasarımın değil mi?
Evet, bunun pilini ben Çin'de bir fabrika bulup gerçekten böyle pil tasarladım. Sonra onları parça parça Türkiye'ye getirip burada kendim puntoladım falan.
Bu drone 10 kilometre mesafeye sahip.
Şimdi aslında 10 kilometre diyor ama tabii şehirde bu 10 kilometre uçmaz çünkü... Bu dronelar 2.4 GHz ve 5.8 GHz kullanıyor. 5.8 GHz ise düşüyor genelde şehrin içinde. Çünkü 2.4 GHz bandı dolu, çok kirli. Herkesin evinde bir Wi-Fi var. Ama bana sorarsan da gerek yok bu mesafelere. Neden gerek yok? Çünkü şimdi mesela pil süresi 30 dakika. Abi sen 30 dakika bunu kaldırıp zaten sürekli aynı yere çekeceksin. Ya da ne bileyim 10 kilometre öteye gideyim. Bir kere git 10 kilometre öteyi çekeceksen. Bir atla arabana, atla otobüse, atla taksiye, git 10 kilometre öteye. Bir keşfet. Ben burada ne çekerim, ne ilginç olur da. Oradan kaldır, 400 metrede daha kontrollü bir şekilde
bir
uç.
Bir de zaten güvenli uçuş kuralları gereği görüş alanınızda olması lazım drone. 10 kilometrede drone'u göremiyorsun ki.
Yani bir de ne gerek var? Şimdi buna bu kadar para veriyorsun, 5 kilometre öteye gönderiyorsun. Bir görüntü çekmeye çalışıyorsun. O sırada bir şey oluyor. Bir sinyal kirliliği oluyor. Niye riske edersin?
Evet.
Ya ben mesela ben yıllardır drone uçan biri olarak evet ben de uzun mesafe uçuş yaptım ama ben uzun mesafe peşinde koşuyordum. Yani dünyada bir yarışma vardı. O yarışmaya katılıyordum. Ben de zaten deniz üstünde uçuyordum. Kimseye de riske etmemek için. Bir de sinyal kirliliği yok. Zaten orada bir görüntü yok. Bomboş, düzlem
çekiyorsun. Evet, öyle.
Ama gidip de güzel bir şey çekeceksen, bir ormanda işte ne bileyim tarihi bir ağacı çekeceksen, git onun dibine. Önce bir analiz et. Oranın hava durumuna bak. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Genellikle bu dronelarda, özellikle mini'de insanların başına gelen en büyük olay, sen bir koydasın, yazlık bir yerdesin, dur diyorsun, çıkarıyorsun çantadan drone'u, bakıyorsun rüzgar yok, koydasın ya, onu havalandırıyorsun, aa çok güzel, biraz uzaklaşayım deniz üzerinden, koyu geniş göreyim diyorsun, çat, 30 kilometre rüzgarı açıkta bir yiyorsun, o drone sonra geri gelmiyor. O yüzden bu tür mesafelere bence gerek yok. Zaten konuşmanın başında söylediğim olaya geleceğim. Ne için çekiyorsun bu görüntüyü? Çekeceğin işi önce kafanda bir kurgula. De ki benim 15 saniye şöyle bir görüntü ihtiyacım var. Git 15 saniyede çek. Bana soruyorlar işte abi pil ömrü falan filan. Ben hiçbir zaman bir pili bitirmedim bile. Çekeceğimi çektim. İndirdim drone'u. Yeni pil taktım. Orada da çekeceğimi çektim. 2 dakika oradan çektim. 1 dakika oradan çektim. Günün sonunda ofisime, evime geldiğimde elimde 4 dakikalık 4-4'lük kullanılabilir görüntü oldu. Öbür türlü çekiyorsun 30 dakika. 3 pilim var. 30 dakika, 1,5 saatlik görüntüyü kurgulayamazsın.
Silip atıyorsun, bir yere de koyamıyorsun
tabii,
zaten.
Onu arşivlemek dert, onu izleyip doğru görüntüleri bulmak dert. Ne yapacaksın? Atıyorum bir drone'la geleceksin, böyle yaklaşıp uzaklaşacaksın. 5 tekrarda onu çek. Bitti. 30'ar saniyeden 1,5 dakikada o görüntüyü cebe koy.
Şimdi bu drone 570 gram. Bunun yasal yükümlülükleri ne abi? Yani uçurmak için lisans gerekiyor mu?
Evet, bunu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sitesi olan iha.shgm.com.tr adresine giriyorsun. Drone'u kaydediyorsun. Bir de tabii ki de kendine bir pilot lisansı alman gerekiyor. Eğer bu drone 500 gram altı olsaydı, yani Mavic Mini olsaydı, o zaman drone'u kaydettirmene gerek yok. Kayıtlı olmasına gerek yok. Oyuncak kategorisine giriyor. Ama yine bir pilot uçurmak için bir pilot lisansı alıp yine uçuş için müracaat etmen gerekiyor.
Evet arkadaşlar, yani kafanıza göre ben sokağımda uçurayım falan diyemezsiniz. Zaten insan olan yerde, sivillerin olduğu yerde drone uçurmak tamamen yasak. Bu konuda bir hani mutlaka dikkatinizde bulunsun. Bu çünkü sokaklarda falan uçuranları görüyorum aldığı drone'u. Bu tehlikeli ve yasak zaten ve cezası çok yüksek.
Bu dünyanın her yerinde böyle. Bu sırada mesela şimdi geçenlerde bir e-mail geldi. Ben aynı zamanda Amerikan Havacılık Dairesi'ne de kayıtlı bir pilotum. Oradan o yüzden arada bir duyurular geliyor. Yeni çıkacak ürünlerde RFID gibi bir teknolojiyi zorunlu kılacaklarını söylüyorlar. Bu ne demek oluyor? Sen drone'unu aldın, Beşiktaş meydana çıktın, kumandayı açtığın anda ülkenin ilgili havacılık dairesinde tık diye gözükeceksin. Bu adam Beşiktaş'ta uçuruyor.
Ve izni var mı? Yok.
Tak,
git al.
Sistem otomatik bakacak. Yok. Ekipleri yönlendirin. Alın kardeşi diyecek.
Belki de bir sonraki aşamada düğmeye basacak, hiç kalkmayacak. Çünkü bunlar resmi olarak Türkiye'ye gelen ürünler ve DJI'da ülkemizdeki regülasyonların hepsine uyuyor. Mesela bu drone'u bir havalimanının yanında uçuramıyorsunuz. Güvenlikli bir bölgenin yanında oradaki GPS koordinatlarına bakarak kalkmıyor zaten.
Ya kalkmasın zaten. Ne işin evet. var havalimanının yanında?
Gerçekten ama yapanları gördük işte. Yani evet. bu regülasyonlara ve kurallara uyulması gerekiyor.
Zaten o olaylar oldukça sadece Türkiye'de değil dünyada bu olayda işte ne oluyor? İnsan yani kurumlar tecrübe kazanıyor ve ona göre regüle etmeye başlıyor. Bir de bunların tabii kullanıcı sayısı arttıkça, yani biz bunları ilk uçurduğumuzda Türkiye'de 20 kişilik bir gruptuk. Şimdi DNR'da baba oğluna karne hediyesi
evet,
olarak
doğru. oluyor. Çocuklar uçuruyor ve bir şekilde regüle edilmesi lazım. Abi çok konuştuk, gel uçuralım.
Hadi uçuralım.
Testi yapacağımız yere geldik. Yalnız testi yapacağımız yer gerçek bir test. Yani bildiğin fırtına var abi. Burası normal bir yer değil. Rüzgardan sesimizi duyuyorlar mı bilmiyorum ama şu anda fırtına var yani.
Burası hep böyle.
O zaman gerçek bir test olacak. Bakın burada uçan her yerde uçar. Ben onu söyleyebilirim yani. Evet. Değil mi? Bir de şansımıza puslu bir hava var. Neyse, kurt puslu havayı severmiş.
Daha hava bir tık daha güzel olsaydı, kendi videomda şunu söyledim. Güzel havada güzel görüntü çekmek kolaydır. Bu havada çekeceğin görüntüye renk yaptığında bakalım
nasıl olacak, değil mi?
Sonuç verecek.
Evet. Neredeyse elimde uçacak alet. Şu an çalışmıyor, düşünün arkadaşlar. Hadi yavrum uç, gökler senin. Ama biz bir şey unuttuk tabii, bunu aslında ofiste çalıştırmak lazım. Neden? Update istedi çünkü. Şimdi Allah'ın dağında update
ya
yapıyoruz.
Ya olmasaydı?
Valla.
Ve mal gibi kalacaksın.
Burada internet olmasa gerçekten. Amerika'da olsak şu an mal gibi kalmıştık
tabii,
abi.
Aynen öyle.
Gerçekten öyle. Yani bu inmezdi yani kesin.
Şöyle G ibaresi biliyor musun? G. Geçen
evet.
anlattım
sana. İlk jenerasyon.
GPRS ile indirirdik.
Bekliyor hala garibim orada. Vay. Ve çok dengeli kalktı. Düşündüğümden çok daha dengeli kalktı.
Bak şu an full güç ileri gidiyorum.
Full güç mü bu? Abi rüzgarın gücü buradan belli zaten.
Spora alacağım mecburen.
Çok iyi direnmiyor mu? Boyutlarına rağmen vallahi rüzgarla boğuşuyor resmen abi.
şimdi Kore'yi takip ediyor. Koş! Şimdi rüzgar direncini size tam olarak göstermek için birazcık alçı atacağız. Ve çimlerin üstünde şeyi göstereceğim sizlere. Nasıl direniyor tam olarak. Rüzgara nasıl direniyor hali. Bakın şu anda çok kuvvetli rüzgar esiyor. Bir şekilde pozisyonunu korumaya çalışıyor. Ve o sırada gimbal da dengeli video çekmeye devam ediyor. Yani böylesi ufak boyutlu bir cihaz için rüzgar direnci gerçekten benim beğenimi kazandı. Ama tabii ki Koray çok fazla yorum yapmıyor böyle bir sürü drone kullandığı için. Onun için standart bir şey. Ve tekrar gidiyoruz çekim yapmaya. Şunu da gösterelim. Suya toza karşı dayanıklı bunlar herhalde değil mi?
Bayağı.
Evet, deniz suyu, meniz suyu aslında şu anda üstünde.
Aslında deniz suyu değil, bulutun içindeyiz.
Aha doğru, şu anda bulutun içindeyiz, doğru.
Pantolonu falan üstüne.
Ben de sırılsıklam oldum şu anda.
Sırılsıklam
yani. Evet, ben de yıkanmış gibi. Ve drone ona rağmen çekimini yapmayı başardı. Vallahi süper bir test yaptık. Eline sağlık abi. Çok teşekkürler.
O zaman yarın canlı yayında görüşürüz.
Görüşürüz.
Evet abi, son görüşlerini çok merak ediyorum. Sen, ya çünkü benim için bu drone'un yaptığı her şey mükemmel. Çünkü ben daha öncesinde zaten çok güçlü drone'lara sahip bir insan değildim ve gelişmiş altyapısı sayesinde görüyorum ki ben bile aslında çok rahat kumanda edebilirim bunu lisans aldıktan sonra.
Ya ben beğendim. Şöyle beğendim. Yani alırım. Mavic Pro 2'm olmasa bunu alırım. Mini falan almam. Mini'den evet bir tık daha büyük. Diyeceksiniz işte Mini'yi kaydettirmen gerekmiyor ama süreç aynı. Yine izin alman gerekiyor. İzin alacaksam o zaman 249 gram olması benim için bir anlam ifade etmiyor. Bir kere çok daha kaliteli bir görüntüsü var. Rüzgara direnci çok daha fazla ki biz bunu Kilios'ta test etmiş olduk. Yani Kilios gerçekten dalga sörfü falan yapıyor insanlar. Kite yapıyorlar falan. Yani ben gerçekten çok beğendim. Beğeneceğimi de beklemiyordum açıkçası.
Çünkü şimdi pro kelimesi geçmeyince senin gibi profesyonel alanda drone uçuran, reklam filmleri çeken, film çeken bir insan için şey geliyor değil mi? Ya bunlar herhalde biraz daha oyuncak kategorisinde.
Ya evet ama yine ne dedim başında? Evet. Yani biz Phantom 2'lerle, GoPro 3, 4'lerle reklam filmi çektik. Eğer sen çekici, ben yine aynı yere geliyorum. Kendi kanalımda da üzerine basa basa söylediğim şey şu. Neyle çektiğin değil, ne çektiğin önemli. Ya oldukça başarılı. Bir şeyi isterdim açıkçası. Yan sensörü olsun. Çünkü şunun için. Şimdi bir ne yapıyorsun? Görüntü çekiyorsun. Evet. Bir de benim gibi kendini çekmek. Şimdi bence gelecekte biraz oraya doğru gidiyor. Yani bu olay işte ne oldu? Eskiden selfie diye bir şey yoktu hayatımızda. Şimdi selfie var. Şimdi içerik üretiyoruz. Tek başınasın değil mi?
Evet.
Bütün videoları tek başına.
Tek neredeyse.
Şimdi sen kendini takip ettirebilmen o zaman önemli oluyor. Yani kumandaya bağımlı olmadan bir şekilde senin kendini çekebilmen gerekiyor. O yüzden de track özelliğinde bu seni takip ederken yanına geldiğinde işte o zaman güvenlik olarak yanda sensör olmadığı için ağaca çakma riskin var.
Var evet.
Ya önden takip ettireceksin, ön sensörleri kullanacaksın ya da arkadan takip ettireceksin. Bunun durumunda o oluyor. Bir de şey isterdim. Sky diyor 2 gibi ki çok rahat yapabilirler. GPS bazlı takip. Bu ne demek oluyor? İşte elinde
bir cihaz oluyor.
Şu kadarlık bir cihaz oluyor. Beni takip et diyorsun. Sendeki GPS verisini drone'a gönderiyor ve sana kilitleniyor GPS verisi olarak. Sen de bunu cebine atıyorsun. Bisiklet mi sürüyorsun, kaykay mı sürüyorsun, scooter'la mı gidiyorsun, motorunla mı gidiyorsun? Çünkü zaten kumandamız nerede?
Kumandayı şuraya koyduk.
Şimdi bu kumanda büyük. Bunun üzerine telefon geldi. Bunu takip edebilmen için bunun sürekli elinde olması gerekiyor. Ben mesela bunda ne yapıyordum? Bunu gidonuma monte ediyordum. Bu bile bana büyük geliyordu. Şimdi keşke ekstradan bir aparat yapsa da GPS bazlı takibi mümkün kılsa. Şu kumandayı yanımda taşımak zorunda olmadan drone'la özel...
Kalk ve takip et desen değil mi sadece? Evet. Evet, belki ileriki modellerde bunu göreceğiz. Bu videoda çok güzel bir şekilde aslında hem genel olarak drone'lar hakkında konuştuk. Hem de Mavic Air 2'yi detaylarıyla sizlere aktardığımızı düşünüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.